Ayrım 4.
Asker doğruldu, şaşkın şaşkın Lovejoy'un yüzüne baktı. "Özür dilerim efendim, ne yaptığımın farkında değildim," dedi. "Farkında olan var mı sanki?" diye homurdandı Lovejoy. İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında Amiral Bull Halsey'in emir subaylığını yapmış olan Tuğamiral Judson Walgreen bazı dersleri çok iyi öğrenmişti. Beyaz ceketli resmiliği, makinelerle uğraşmaktan yağlanmış ellerin önemini ve bunları terk edecek zamanı çok iyi bilirdi. Şimdi bu anlardan biri gelmişti. "Hoş geldiniz Sir Roger," dedi. "Beni kabul ettiğiniz için asıl ben teşekkür ederim. Güzel bir tekniniz var." "Eh, fena sayılmaz. Size bir içki ikram edebilir miyim?" "Cin ve limon suyu lütfen," dedi yaşlı denizci. "Ekim'de Martinik'ten ayrılalı beri limon yüzü görmedim." "Ekim mi? Pek hızlı değilsiniz galiba." Amiral Walgreen duraksadı. "Yani şimdiye kadar vatanınızda olurdunuz sanırım." Lane başını salladı. "Evet, zamanında bu yolu bir aydan az bir sürede de aldığım oldu ama bu kez hiç acelem yok. Çeşitli adalara uğruyorum. Bir daha bu taraflara gelip gelemeyeceğimi bilmediğim için eski dostları ziyaret ediyor, anılarımı tazeliyorum." Amiral konuğuna bir içki uzattı. "Sanırım sizi anlıyorum ve de gıpta ediyorum Sir Roger. Yolculuğunuzu aksattığım için çok özür dilerim ama bu sabah buralarda çok garip bir şey oldu. Siz de özel bir yetki olmadan burada bulunduğunuz için bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım." "Amiralim, hoşuma gittiği için çağrınızı kabul ettim ama bu konuyu burada bırakalım. Sorununuz nedir? Belki size yardımcı olabilirim." "İkinizin arasında kalacak değil mi?" "Elbette. Siz içmiyor musunuz?" Walgreen başını salladı. "Bizim donanmamız sizinki kadar ilerici değildir. Gemilerdeki içkiler yalnızca konuklar içindir. Sir Roger, biz bir saat önce inen Apollo 19'un kurtarma gemisiyiz." "Bir tane daha mı? Siz Amerikalılar da uzayda hoplayıp zıplamaktan ne zevk alıyorsunuz bilmem ki." Amiral gülümsedi. "Bugünden sonra pek zevki yok sanırım." "Ne oldu?" "Apollo kapsülü olağan inişini yaptı ama kapakları açınca içinin boş olduğunu gördük." Lane içkisini yudumladı. "Çok garip." "Olanaksız bir şey. İnişten bir iki dakika önce radyo bağlantımız vardı. Uzay aracından paraşütlü ya da paraşütsüz çıkmalarına olanak yoktur. Ama yine de..." Lane başını salladı. "Yine de çıktılar." "Ya da onları bir şey aldı oradan." "Aman amiral, şaka etmeyin. Bermuda şeytan üçgeni içinde bulunduğumuzu biliyorsunuz sanırım." "Evet, şeytan denizi, kayıplar boşluğu, açıklanamayanın adlarından herhangi biri." "Amiralim, doğrusunu isterseniz o üzerinde pek tartışılan bölgede bulunmanın yanı sıra bir zamanlar gemiler mezarlığı adı verilen şeytan denizinin de tam ortasında bulunuyorsunuz şu anda." Sir Roger içkisini bitirip kadehini bıraktı. "Amiralim, Plymouth Hope ile benim bu esrarlı durumla ilgimiz olduğunu sanmıyorsunuzdur herhalde." "Hayır, ama doğrusunu isterseniz ne düşüneceğimi ben de bilemiyorum ve kısa bir süre sonra sorulara bir karşılık bulmak zorunda kalacağım." "Elimden gelen her yardımı yapmaya hazırım," dedi yaşlı denizci. "Bu arada acaba bir içki daha verebilir miydiniz?" "İşte uzay giysileri ve başlıklarıyla kapsülden çıkıyorlar," dedi Albay Scott Wallace. Ekranda az önce New Orleans'ın güvertesine çekilen kapsülden çıkan üç adamın geminin bayrağını selamladıkları görüldü. Albay Jones, NASA sağlık ekibine Apollo astronotlarının iniş sırasında yakıcı gazlara maruz kaldıkları için bu tehlikeli durum geçene kadar uzay giysilerini çıkartmayacaklarını bildirdi. Bunun dışında üçünün de durumları çok iyi ve bu önemli görevden başarıyla dönmekten mutluluk duyuyorlar. Görüntüyü gerçek zamanda izleyen yüzbaşı Richard Jakes, "Tanrım, nasıl söyleyebiliyorlar bunu?" diye düşündü. Sonra birden gerçekle yüz yüze geldi. "Zavallı, işin aslını bilmiyor ki." Apollo kapsülüne üç adam sokmak güç olmamıştı. Asıl güçlük, bunların kimliklerini gizlemek için gerekli üç uzay giysisinin bulunmasında ortaya çıkmıştı. Kapsülün içinde ne orada olması gereken giysiler vardı, ne de kapsül dışı çalışma için oksijen ve enerji tüpleri. Mürettebatın iniş sırasında giysileri ve hatta başlıkları da giymekte olduklarını düşünmek akla yatkındı. Ancak kapsül dışı çalışma tüplerini takmış olmaları olanaksızdı. Bunlarla vücutlarına göre yapılmış olan koltuklarına oturamazlardı. Şu halde astronotlar telsiz bağlantısı kesilmeden az önce, yani inişten hemen önce kapsül dışına çıkmış olmalılardı. Ama kapaklardan birini açmadan dışarı çıkmalarına da olanak yoktu. Oysa bütün kapaklar sıkıca kapalıydı ve balık adamlar birini dinamit kullanarak açmak zorunda kalmışlardı. Sanki bir şey kapsülün madeni duvarlarından girmiş ve astronotları çekip çıkarmıştı. Dışişleri Bakanı Cushman, Gloria Mitchell'ı başkanlık uçağında karşıladı. Seni bir daha gördüğüme çok sevindim. Ne içersiniz bakalım? Wiley, mavi ceketli hava kuvvetleri kabin memuruna içkisini söyledi. Martini, Pat Crosby bira, Crushman viski, Gloria da Virgin Mary istediler. Gloria, Wiley'nin kulağına eğildi. Ortalıkta boktan bir şeyler var. Öğrenmeden sarhoş olmaya hiç niyetim yok. Uçakta kendilerinden başka yolcu yoktu. CBA arabası gelmeden önce uçaktaki gazeteciler ve resmi memurlar inmişlerdi. Cushman kadehini kaldırdı. Talihiniz açık olsun. Küçük bir yudum aldıktan sonra Gloria'ya döndü. Anladığım kadarıyla olup biteni bilen bir tek sen varmışsın. Gloria başını salladı. Doğru. Pat, Walt, acaba bizi bir süre... Wiley içini çekerek martinisini aldı. Yürü Pat, zirve toplantısı var burada. İki CBA'li bölmenin gerisine çekildiler. Pat belki de intikam almak için kötü kokulu bir İtalyan prosu yaktı. Ciddi bir bunalım karşısındayız dedi Cushman. Foster seninle açık konuşmamı söyledi. Apollo astronotlarının ortadan yok olmaları mı? Cushman başını salladı. Gerçekten yok oldular. Kimse ne zaman nereye gittiklerini bilmiyor. Benim kaynağım pek kısıtlı bilgi verebildi. Yeni gelişmeler var mı? Gizlilik durumu ilan edildi dedi Dışişleri Bakanı. Televizyoncular için uydurma bir mürettebat yerleştirdik ama bu da ancak birkaç saat idare eder. Eninde sonunda gerçek astronotları ortaya çıkarmamız gerek ki bunu da yapamayız. Bu arada gerçekte ne olduğunu öğrenmek için kıyamet kopuyor. Peki gerçekte ne oldu? Bilemiyorum. Bütün kuramlar gelip bir noktaya dayanıyor. Şeytan üçgeni mi? Evet ama bu da olanaksız. Neden? Böyle şeyler olmaz da ondan. Öyle mi? Gloria parmaklarıyla saymaya başladı. Şeytan üçgeni, şeytan denizi ya da Sargasso ne ad verirsen ver ama bu bölgede değil açıklayabilmek insanın sayabileceğinden çok gemi ve uçak kaybolmuş durumda. Açıklanamayan kaybolmalar için tek şey söylenebilir dedi Cushman. Açıklaması olmayan durumlar. Tanık olmadan, kurtulan olmadan her olaya bir kulp uydurmak olanaksız. Bana kalırsa şeytan üçgeni, parasız kalan yazarlar ve basıncılar tarafından uydurulmuş bir konudan başka bir şey değil. Peki deniz kuvvetlerine bağlı 6 uçağın hiç iz bırakmadan kaybolmalarına ne diyorsun? 19 sayılı uçuş mu? Bunun bir düzine geçerli nedeni olabilir. Ama elde kanıt olmayınca uçan daire meraklıları olaya yeni bir şeytan üçgeni havası verirler elbette. Şu halde sence tüm olaylar bir rastlantı ve doğal şeyler. Hiç kuşkun olmasın. Gloria Mitchell baharatlı içkisini yudumladı. Peki şuna ne dersin bakalım? 1945'te 19 sayılı uçuş. Bugün de Apollo 19. Her ikisi de aynı numarayı taşıyor. Ve şeytan üçgeni olaylarından çoğu da Noel gününün 2 hafta öncesi ya da sonrasında yer alıyor. Şimdi de Noel'e 12 gün kaldığına dikkatini çekerim. Saul Cushman Gloria'ya bakınca güzel ve hırslı bir kadın gördü karşısında. Melek yüzlü ve işçi ruhlu bir kadın. Gülümsedi. Gloria, yani bana gerçekten doğaüstü güçlere inandığını mı söylemek istiyorsun? Ne münasebet, ben yalnızca iyi bir habere inanırım. Bay Forsyth, sizi Roger Lean'le tanıştırayım, dedi Amiral Walgreen. Memnun oldum. Sir Roger, hayranlarınızdan biriyim. Hele son kitabınızı çok sevdim. Cathy Sark'ın izinde. Özellikle Forsyth sustu. Lean, karşısındaki adamın sözünü tamamladı. Özellikle 68 yaşında bir kaçık için. Güldü. Çekinecek bir şey yok Bay Forsyth. Doğrusunu isterseniz bu yolculuğu nasıl yaptığıma bugün ben de şaşıyorum. Cathy Sark'ın rekorunu kırdınız ama. Birkaç saat farkla. Benimki yalnızca talihti. Rüzgar uygun gitti. Fırtınayı kolaylıkla atlattım ve yola devam edebildim. Benim pek yakınacak bir şeyim yok ama karım ünümü Tanrı'ya borçlu olduğumu bir an bile unutturmaz bana. Karınız da sizinle birlikte mi? Lean güldü. O benimle denize açılmaz, deniz tutar. Tanrı'ya şükürler olsun ki kadın özgürlüğü taraftarı falan değil. Yoksa kendisinden kurtulmak için yolculuğa çıktığımı söyler dururdu. Doğrusu onu çok özlerim, özellikle bu yolculuğumda. Forsyth amirale döndü. Pekala, şimdi neden buraya geldiğimizi söyler misiniz? Walgreen kısaca Apollo kapsülünün inişini anlattı. Forsyth kaşlarını çatmış dinliyordu. Bizim bilmediğimiz herhangi bir şey biliyor musunuz diye sordu amiral. Önemli olup olmadığını bilemem ama kapsülünüzün indiği sıralarda Lamprey'nin tüm enerjisi birden kaybolmuştu. Jeneratör bozukluğu mu? Daha kötü, piller bile boşalmış gibiydi. Elle çalışan işaret feneri bile çalışmadı. Elektrik enerjisiyle uzaktan yakından ilgili hiçbir aygıt işlemedi. Bu yarım saat sürdü ve sonra birden düzeldi. Bir an içinde normale döndük. Bir açıklama düşünebilir misiniz? Hayır. Lee'in boğazını temizledi. Özür dilerim ama denizde ne kadar çok dolaşırsam dolaşayım, gerçekte çok az şey bildiğimi fark etmişimdir. Bay Forsyth, bildiğiniz gibi bu bölge garip şeylerin ola geldiği mahut şeytan üçgenidir. Ola geldiği sanılan yani, dedi Forsyth. Şifresini çözebilirseniz açıklanamayacak şey yoktur. Belki de ama bu sularda elektrikli araçların birdenbire çalışmadıkları durumlara sayısız kereler rastlanılmamış mıdır? Ben böyle bir şey duymadım, dedi Forsyth. Kurgu bilim yazarlarının saçmalarını da hiç ciddiye almam. Ama teknenizdeki elektrik kesilmesini ciddiye aldınız değil mi? Elbette. Peki bunu açıklayabilir misiniz? Şu anda hayır ama nedenini bulacağım. Ya bulamazsanız? Bulacağım. Yaşlı denizci hafifçe güldü. Bir zamanlar ben de sizin kadar, hatta belki biraz daha fazla güven sahibiydim. Ama arka arkaya açıklanamayan şeylerle karşılaştıkça bu güvenim uçtu gitti. Yani buna benzer şeylere rastladığınızı mı söylemek istiyorsunuz diye sordu Forsyth. Hem de pek çok kez. Ayrıca değil yalnız yaşamımı, onurumu bile ellerine teslim edebileceğim insanlar da bu tür olaylara rastladıklarını anlattılar. Bir çıkmaz içinde bulunuyoruz beyler, dedi amiral. Şu anda gemimde olanları bilen 17 kişi var. Biri ben olmak üzere 14 tayfa ve siz ikiniz. Eğer başkana verecek iyi bir cevap bulamazsak hepimiz tutuklanacağız. Bundan kuşkunuz olmasın. Hangi nedenle? Onu başkan nasıl olsa bulur. Saçma, dedi Forsyth. Evet, garip bir şey oldu. Hükümetlerin böyle bir duruma karşı olağan tepkileri de aşırıya gitmektir. Benim teknem bölgede bulunuyordu ve bu yüzden işe karıştım. Sir Roger için de aynı şey söz konusu. Amiral, sizler hiç geçmişten ders almaz mısınız? Günümüz dünyası çok küçük, haberleşme ise çok hızlıdır. Herhangi bir olayı gizleyemeyecek kadar hızlı hem de. Beni inandırmanız gerekmez, dedi Walgreen. İsteseniz de istemeseniz de aldığım emir budur. Mantıklı bir insan olarak Bay Forsyth ile benim, astronotlarınızın yok olmalarıyla ilgimiz olmadığını kabul etmek zorundasınız, dedi Roger Lee'in. Uzay aracının yakınlarında değildik. Kapsül mürettebatınızın gözleri önünde suya düştü ve onu bir an bile gözlerinden kaçırmadılar. Lamprey ile Plymouth Hope, tayfalarınızla herhangi bir haberleşme olanakları da olmadan millerce uzaktaydılar. Bay Forsyth, enerjinizin saat kaçta geldiğini söylemiştiniz, diye sordu Walgreen. Tam 11'i 3 geçe. Amiral başını salladı. Sizi radarımızda tam o anda gördük. Forsyth adamın yüzüne baktı. Oysa radar menzili içindeydik. Yani bizi daha önce görmediniz mi? Kesinlikle hayır. Radarcı çok kesin. Saat 11'i 3 geçe birdenbire 50 mil menzil içinde belirdiniz. Radarcının sözleri aynen şöyleydi. Karanlık odada yanan bir kibrit gibi. Kameranın ışığı sönünce Walter Cronkite konuğuna döndüm. John, bir şeyler oluyor. Eski astronot başını salladı. Bende de öyle bir duygu var. Adamları öyle tek söz söylemeden alıp götürmek NASA yöntemlerine çok aykırı. Birkaç telefon etsem iyi olacak. Yardımların için teşekkür ederim. Her zaman emrindeyim, dedi John Horn. Binbaşı Bruce Coburn, yüzbaşı Richard Jakes'in omzuna dokundu. Nöbeti alıyorum. Jakes saatine baktı. Erken geldin. Biliyorum, McClure seni istiyor. Dick, televizyonun kesilmesi senin suçun değildi değil mi? Wallace'ı duydun sanırım. Biri anten kablosunu çıkarmış. Coburn başını salladı. Böyle bir şey olmadığını ikimiz de biliyoruz. Neden yedek kabloyu kullanıyoruz? McClure'un emri. Dick, düğmeye bastın değil mi? Jakes'in cevap vermesine gerek yoktu. Benden sana bir dost övdü arkadaşım. Sakın soru sorma. Coburn görev kağıdını imzalayıp Jakes'in yerine geçti. Yüzbaşı ceketini giyerken, tarihin açık olsun, dedi. Teşekkürler. Jakes haberleşme merkezinden çıkıp yukarı müdürlüğe giderken iki yanına silahlı iki hava polisi geçince hiç şaşırmadı. Polisler gayet saygılı sesle "İyi günler efendim" demişlerdi. Ancak Jakes otomatik tabancalarının kılıflarının açık olduğunu da görmüştü. New Orleans son hızla Jacksonville'e doğru yol alıyordu. Sir Roger'ın da izni alınarak Plymouth Hope'a da tecrübeli denizcilerden oluşan bir grup geçmiş, tekne iki deniz kuvvetleri botu arasında arkadan gelmekteydi. Paul Forsyth telsizle Kaptan Arthur Lovejoy'a Jacksonville'e gitmesini ve orada emirlerini beklemesini bildirmişti. Başkanın uçağı kısa bir süre durakladığı Andrews Hava Kuvvetleri üssünden kimlikleri belirsiz 3 kişiyi aldıktan sonra yoluna devam etti. Dünya çevresindeki tüm stratejik hava komutanlığı üsleri sarı alarma geçtiler. Uçaklardan 3'te biri sürekli havada dolaşmaya başladı. 11 nükleer denizaltı dünyanın 3 okyanusunun derinliklerine dalarak yalnızca kaptanlarının ve kendilerini yönelten elektronik beyinlerin bildiği bir yöne doğru yola koyuldular. Füze rampaları geri sayma işlemine başladılar. Bu savaş hazırlığına gidişi yalnızca çok yüksek mevkideki birkaç kişi biliyor, onlar da kendi kendilerine neden diye soruyorlardı. Yumuşama politikası işlemekteydi, Çin'le ilişkiler sakindi, 3. Dünya ülkeleri kendi ihtilalleriyle uğraşmaktaydılar. Yani ortada olağan dışı hiçbir şey yoktu. Birleşik Devletler'in bu ani hareketinin sezilmemesine olanak yoktu. Tutucu varsayımlara göre Kremlin'in olanları kavramasına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca yarım saat kazanacaktı. Sonra ne olacaktı? Sovyetler kendi askeri mekanizmalarını harekete geçirecekler miydi? Ve neden 3 Amerikalı astronot denildiği gibi Rus kozmonotlarıyla uzay işbirliği yaptıktan bir saat sonra başlamıştı bütün bunlar? Başkanın uçağı Air Force One'ın büyük kamerasında sessizlik hüküm sürüyordu. Andrews üstüne indikten bir dakika sonra ön kapıdan Başkan Foster, Senato Çoğunluk Grubu Başkanı Senatör Jake Dobson ve basın sözcüsü George Bush, Grips içeri girdiklerinde Gloria bile şaşakalmıştı. Foster, 4 yolcuya karşı saygılı ve dostça davranmıştı. Ama başkanlık kamerasındaki Dışişleri Bakanı ile görüşmek için acele ettiği de görülüyordu. Yarım saate ihtiyacım var, sonra konuşacağız dedi. Grips orta kamerada kalarak kendisine uzatılan martiniyi aldı. Gloria adamın koltuğunun kenarına oturdu. Pekala Butch, anlat bakalım. Bana bir şey sorma, ben Florida'ya gitmekte olduğumuzun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Florida mı? Diye bağırdı Gloria. Ama bizi Washington'a çağırmıştı, kimse Florida'dan söz etmedi. Hele otur kızım, dedi Pat Crosby. Aralık ayında Florida'ya bayılırım. Kaçırılıyoruz diye Gloria söylendi. Benim sabaha programım vardı. Umarım programı seyredecek insan bulursun sabaha kadar, dedi Grips. İki gazeteci kameraya çöken sessizlik içinde baktılar adamın yüzüne. Yarı yarıya boşalmış kadehine konuşan Walter Wiley, Tanrım, korkarım ki bu adam ciddi konuşuyor, dedi. NASA müdürü Kenneth McClure, kısa boylu, kapkara saçlı, 52 yaşında olduğunu hiç göstermeyen canlı yürüyüşlü bir adamdı. İki kere evlenip boşanmıştı. Şimdi sevgisini işine, vücudunu da zevkin paylaşılmak ve sorumluluğun da kafasızlar için olduğuna inanmış özgür kadınlara vermekteydi. Aslında sorumluluk konusunu pek öyle hafife almazdı ama bu kavramı yalnızca işi için kullanırdı. İkinci karısı Jenna'yı en iyi dostu astronot Jim Fowler'la yatakta bulana kadar ilk Apollo programlarının gözü yükseklerde olmayan ama çok iyi proje yöneticilerinden biriydi. Ancak o anda içinde bir şey kopar gibi olmuş ve ondan sonra da bir haftalık ya da bir aylık ama hiçbir zaman daha uzun süreli olmayan kadın arkadaşlarının dışında işinden başka hiçbir şeyin önemi kalmamıştı. Bir de günlük Chivas Regal şişesi vardı. Viski zihnini karıştırmaz, soluğunu kokutmaz, ayaklarını dolaştırmazdı. Ne kadar çok içtiğini pek az kişi bilirdi. McClure günlerini ve uykusuz gecelerini sürekli bir zihni acıyla dolduran, o keskin bilinçliliği köreltmek için kullanırdı alkolü. Belki de içkinin uyuşturucu etkisinden olacak, yeteneğinin ancak %80'ini kullanabilirdi. Ancak Ken McClure'un yeteneğinin %80'i pek çok insanın %100'ünden kat kat üstündü. Şimdi de yüzbaşı Richard Jakes'e oturması için işaret ederken kafası başlamakta olan konuşmanın çok ilerisindeydi. Birkaç saat sonra olacağı Jacksonville'de başkanla konuşmaya başlamıştı bile aklında. Herhangi bir girişe gerek duymadan, Dick, Houston'da olayı bilen yalnızca ikimiziz, dedi. Çok iyi, Scotty'nin bilmediğini tahmin etmiştim zaten ama uzay giysili 3 balık adam gösterisi ne kadar sürer dersin Ken? Er geç biri astronotlarla konuşmak isteyecektir. Biliyorum ama şimdilik kuralları büyük F koyuyor. Başkan Foster mı? Bu kadar ciddi demek. Dick, savunma düzenimiz sarı alarma geçti. Kırmızıya geçmek için bir telefon yeterli ve Küba bunalımından bu yana hiç kırmızı alarm verilmemiştir. Neden ama? 3 astronotumuz kayboldu diye mi? Bilemem, sen biliyor musun? Durakladı. Mürettebat olanı açıklayabilecek bir şey söyledi mi? Jakes başını salladı. İyonlaşma kesintisinden az önce konuştular bizimle. Sonra sessizlik. O kapsülden nasıl çıktılar dersin? Uzay sapması mı diye sordu müdür. Zaman aktarması mı, uçan daire mi? Bana bu şeytan üçgeni palavralarını sıkma Allah'ını seversen. Ama bana bunlardan başka bir şey söylemiyorlar ki. Özür dilerim Dick ama ben de senin gibi hiçbir şey bilmiyorum. Büyük F ise acele cevap istiyor ve benim de verecek cevabım yok. Benim de. Sanırım tutukluyum öyle mi? Benim kadar. Yani buna sevineyim mi diyorsun? İkimizin de aynı batan gemide olmasına mı sevineyim? Gemi değil uçak. 10 dakikaya kadar Florida'ya doğru yola çıkacağız. Diş fırçanı almayı unutma. Hava kuvvetlerinden olabilirim ama uçmaktan nefret ederim. Ne zamandan beri? Motorlar bozulduğu zaman kanat çırpıp evime uçamayacağımı anladığımdan beri. Rus Başbakanı Mikhail Nabov yardımcısının uzattığı rapora baktı. Sarı alarm mı? Dedi sözlerine inanmak istemeyerek. Dünya çapında öyle mi? Evet yoldaş, özür dilerim. Nabov elini salladı. Yeryüzünün sağlam toprağı birden insan ayakları altından kayıp gidince üzülmek neye yarardı? Karşılığımız ne olacak diye sordu yardımcısı. Nabo dudaklarını ısırdı. Amerikalılar bir kararlılık deneyimi yapıyorlardı acaba, yoksa bir manevra uygulaması mıydı? Her iki düşünce de akla yatkın değildi. Amerikalılar neye karşı tepki gösteriyorlardı? Lübnan'da yeniden başlayan çatışma dışında bu Noel'de dünya sakindi. Nabov, Sovyet donanmasının kısa bir süre önce standart tip nükleer roketlerini, her biri özel olarak programlanmış ve yine her biri ayrı ayrı hedeflere yönelecek olan 9 başlı Mir roketleriyle değiştirdiğini biliyordu. Ama Amerikan casus uydularının bunu fark etmeleri olanaksızdı. Üstelik yeni nükleer başlıklar takılalı 3 hafta geçmemişti. Bir karşılık vermek için çok uzun bir zamandı bu. Hiçbir şey dedi. Saat 11'de Altılar Komitesi'ni toplantıya çağır. Baş üstüne yoldaş, yardımcı başbakanın yanından çıktı. Nabov üstü bomboş olan masasına baktı. İçini çekti. Hala körebe oynuyoruz dedi. Ama ebe olan hangimiz işte bunu bilen yok. Dışişleri Bakanı Saul Cashman, çok acele ediyoruz dedi. Bana kalırsa bu yönetici komiteyi ilgilendiren bir konu. Başkan Foster gülümsedi. O fare sürüsü mü? Zamanımız yok Saul. Bizi fena sıkıştırıyorlar. Acele etmezsek kapanın elinde kalır. İyi ama bir dayanak noktamız yok ki. Nükleer bir karşılık tehdidini ortaya atmamız için gereken nedenler var. Bu karşılığı vermeseydik Sovyetlere ne derdik? Ben bu işten hoşlanmadım dedi Dışişleri Bakanı. Kimse hoşlanmaz ama ne yapalım ki? Oyunda elimize gelen kağıt bu.